Ayrım 8. Halk Çocuğu. Hakan Aygün. Sayfa 108. YSK'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarafsızlığı çiğneme cezası yok. Gazeteci Hakan Aygün'e var. 7 Haziran öncesinde yetiştiremedikleri seçim yazağı cezaları seçim sonrası başta Halk TV'ye yağmur gibi yağmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu malumunuz olduğu üzere Erdoğan'ın meydan meydan dolaşıp muhalefet partilerini eleştirmesine ve AKP'ye oy istemesine hiçbir yaptırım uygulamıyor. Oysa anayasa açık, Cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorunda. Hani diyebilirler ki Cumhurbaşkanı bizi dinlemez ki, yasaklasak ne olacak? YSK öyle diyerek kurtaramaz. YSK gerçekten bir yargı kurumuysa, TV'leri uyarır, Cumhurbaşkanı miting yaparsa yapsın, siz yayınlayamazsınız der ve basar cezayı. Hadi o zaman TV'lerin de cesareti varsa yayınlasın. Kuşkusuz yayınlayacak olan yine yayınlar da istemediği halde korkudan yayınlayan NTV gibi, CNN Türk gibi TV kanallarını yayınlamamak için gerekçe çıkar. YSK istemiyor diye yayınlayamazlar. Tekrarlıyorum, Cumhurbaşkanı'nın anayasaya göre tarafsız olması gerekiyor ama Erdoğan hem de seçim döneminde anayasayı çiğnemekten geri kalmıyor. Oysa siz seyircilerimiz taraf olabilirsiniz, ben olabilirim ama devletin memuru ve Cumhurbaşkanı seçimlerde tarafsızlığını korumak zorunda. Bizde ise durum tam tersi. Mesela gazeteci olarak ben istediğimi eleştiririm, istediğimi de överim. Benim bireysel olarak yani Hakan Aygün olarak tarafsız olma zorunluluğum yok. Yasalara göre seçim döneminde TV'ler tarafsız olmak zorunda ki bence bu da çok saçma ve dünyada örneği yok. Gazeteler istediği gibi yayın yapabiliyor. TV'lerin ise böyle bir şansı yok. Oysa medya ise hepsi medya. Üstelik TV'lerin %99'u iktidar kontrolü altında. Sabah akşam iktidar propagandası yapıyor. Sanki yetmemiş gibi ben de Hakan Aygün olarak objektif yayın yapacağım, her siyasi görüşe eşit duracağım, öyle mi? Hadi canım sen de. Tarafsızlık yasa ile düzenlenecek bir şey değil. Gazetecilik etiğiyle ince ayarı verilecek bir durumdur. Mesela herkesin iktidar yalakalığı yaptığı dönemde biz Halk TV olarak ısrarla muhalif yayın yaparak halkın muhalif haber alma hakkının kullanmasındaki eksikliği gidermeye çalışıyoruz. İşte tüm bunlar yetmiyormuş gibi Erdoğan'a alması gereken tavrı almayan YSK işi gücü yokmuş ve benden başka takacağı yer yokmuş gibi kafayı bana takmış. Eminim ki malum yerlerden şikayet gitmiştir. YSK'da gereğini düşünmüştür. Şaka gibi şaka. AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingleri başta TRT olmak üzere televizyon kanallarında saatlerce yayınlanıp AKP'li adaylara program ardına program yaptırılırken cezayı ben ve Halk TV yemiş. AKP lehindeki eşitsizliği görmeyen YSK bendenizin tarafsız olmadığına hükmetmiş. Tamam kardeşim, ben tarafsız değilim. Zaten olmam da gerekmiyor. Ben ne Cumhurbaşkanıyım ne de yayında eşitlik ilkesi gözetmesi gereken bir TV kanalıyım. Ben sadece bir yorumcuyum. Yorumcu dediğinin de sabah akşam orası burası oynamaz, bir akşam kara dediğine yarın akşam beyaz demez. Adı üstünde yorumcu yahu, yorumcu dediğin nasıl her partiye eşit mesafede olur? Dalga mı geçiyorsunuz? Tek tek köşe yazarlarını, TV'lere çıkan herkesi uyarın bari de tam komedi olsun. Her neyse, YSK bana ceza vermeye kararlaştırmış ya, dün de tebligatı geldi. Bilmekten kırıldım. Karardaki gerekçeleri okuyayım da biraz da siz gülün. Bir analiz programı da olsa görüş ya da yorum olamazmış. Hele de görüş belirtilirken müstehsi ifadeler, mimikler kullanılamazmış. Bir siyasi partiyi överken diğerini yeremezmişim. Aşırı vurgulu konuşamazmışım. Bir siyasi parti taraftarı gibi konuşamazmışım. Böylece seçmenlerin partiler hakkındaki kanaatlerini etkileyemezmişim. Vallahi tüm bu ifadeler bana verilen cezanın gerekçesinde aynen yer alıyor. Sanırsınız ki ben gazeteci değil de cumhurbaşkanıyım. O yüzden de anayasaya göre, yasalara göre tarafsız olmalıyım. İyi de anayasadaki görev tarifinin aksine tarafsızlığı çiğnemekte benden aşağı kalmayan cumhurbaşkanına tek laf söyleyemiyorsunuz ki. Bana niye cumhurbaşkanı muamelesi yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanının yapması gerekeni niye benim gibi bir gazeteciden bekliyorsunuz? Şaka gibi bu YSK, şaka. Yahu hukuku bitirdiniz. Mizaha mı merak sardınız? Nedir bu müstesni karar? Bir zamanlar çok moda bir kitap vardı. Adı da Anneme Reklamcı Olduğumu Söylemeyin. O beni genel evde piyanist sanıyordu. Diyeceğim o ki, sakın anneme cumhurbaşkanı olduğumu söylemeyin. O beni bağımsız, muhalif gazeteci sanıyor. Erdoğan-Baykal görüşmesinin anlamı ne? 7 Haziran sonrasının ilk sürprizi Erdoğan'ın Baykal'ı davet edip görüşmesiydi. Görünüşte Erdoğan nasıl Başbakan Davutoğlu ile görüşüp istifasını aldıysa, Baykal'da da toplanacak meclisi açacak en yaşlı üye sıfatıyla görüştü. Bu görüşmeyi bu kadar dar çerçevede mi görmeliyiz, yoksa Erdoğan'ın Baykal'ı nabız yoklamak ya da CHP ile sıcaklaşmak için mi davet ettiğini düşünmeliyiz? Dilerseniz Baykal'ın çıkıştaki açıklamalarını analiz edelim ki Erdoğan'ın niye Baykal'ı davet ettiğini anlayalım. Baykal soru üzerine diyordu ki, Cumhurbaşkanını muhalefetin kuracağı bir koalisyona engel olmayacağı izlenimini aldım. O günlerde Erdoğan günlerdir konuşmuyordu. Herkes ne düşündüğünü merak ediyordu. Muhalefete asla hükümet kurma görevi vermeyip ülkeyi erken seçime götüreceğine dair rivayetler dolaşıyordu. Baykal da doğal olarak davete icabet ettiğinde Erdoğan'ı inceleyerek herkesin merak ettiği bu soruya yanıt aramış, Erdoğan'ın kavga çıkarma niyetinde olmadığını gözlemlemiş. Ve Baykal demek istiyor ki Erdoğan beyaz bayrak çekmiş sulh yolu arıyor. Yani kutuplaştırmayı devam ettirmeyerek seçim sonuçlarının gereğine uyacağına ve köşkte efendi efendi oturacağına dair bir izlenim vermek istemiş. Yani Erdoğan, aslında bana saldırmayın, ben başkanlığı denedim olmadı, bu durumda anayasal çerçeveme çekileceğim demiş. Peki bu mümkün mü? Daha doğrusu en başta CHP gelmek üzere muhalefet Erdoğan'ı köşkte rahat bırakmalı mı? Bu sorunun yanıtını kuşkusuz partiler verecekti. Bildiğimiz kadarıyla çoğu CHP'li ve HDP'li Erdoğan'ı vesaire Yüce Divan'a gönderme eğilimde olduğunu defalarca açıkladılar. Ancak MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ın ya uslu uslu oturup anayasal çerçevede görevini sürdürmesini ya da istifa etmesini istemişti. Bu durumda Erdoğan'ın Baykal'a istifa yerine uslu uslu yerinde oturmak istediğini mesajını verdiğini söyleyebiliriz. Zaten şurası gerçek ki MHP'nin desteği olmadan Erdoğan'ı köşkten indirmek de imkansız. Muhalefetin işbirliği yapması gerekiyor. Tabii bir başka husus da şu. Erdoğan'ın Baykal'ı sadece meclisi açacak en yaşlı üye diye yanına davet etmesi de epeyce tuhaf bir durum. Sadece bu amaçla Baykal'ı davet ettiyse bu Erdoğan'ın kontrol bende, ben aktif cumhurbaşkanıyım mesajı vermek istediği anlamına gelirdi. Naçizane analizim, Baykal bu durumu hissetse resti çekerdi. Belli ki Erdoğan, Baykal'ı davet ederek CHP'nin nabzını da tutmak istedi. Belki de olası bir AKP-CHP birlikteliğinin yollarını aradı. Bunu yaparken de AKP ve CHP'nin iki eski lideri olarak acaba bu işi biz pişirebilir miyiz de baktı. Kuşkusuz Bahçeli ilk geceden kapıyı kapattığı için CHP ile bir temasa girmek Bahçeli'nin tavrına karşı bir strateji olabileceği gibi bir ayak oyunu da olabilirdi. Tabii Erdoğan Baykal'la bir AKP-CHP flörtü başlatmak için görüştüyse bu durumda bir sakatlık var. Çünkü AKP'nin genel başkanı Erdoğan değil, şeklen de olsa Davutoğlu. Kuşkusuz Cumhurbaşkanı görevindeki bir kişi ortada bir hükümet kurma krizi varsa devreye girebilir ama böyle bir kriz oluşmuş değildi. Önce liderlerin birbirleriyle görüşmeleri ve ortaya bir tıkanıklık çıkması gerekiyor ki bir cumhurbaşkanı devreye girebilsin. Ama anladığım kadarıyla Erdoğan Baykal'la bir iktidar pazarlığına girmemişti. Böyle bir durum olmuş olsa Baykal'ın gereken tepkiyi göstermesi gerekiyordu. Ve de teamülleri çok iyi bilen Baykal gereken tepkiyi de gösterirdi. Bu yüzden Baykal'ın Erdoğan'ın teamüllere uyması konusunda, özellikle de hükümet kurma çalışmaları sırasında taraf olmama konusunda uyardığını tahmin ediyorum. Erdoğan'ın da bu uyarıları dinlediğine inanmak istiyordum. Peki ben yanılabilir miydim? Yani aslında AKP ile CHP arasında bir şeyler mi pişirilmeye çalışılıyordu? Tabii ki olabilir. Ben de yanılıyor olabilirdim. Erdoğan-Baykal görüşmesi sırasında herkesteki ortak duygu AKP ile kim koalisyon yaparsa yanardı. MHP yaparsa AKP ile birlikte MHP de ağır ağır biter. AKP'nin hukuksuzluklarının, yolsuzluklarının ortağı olur. HDP içinde, CHP içinde aynı durum geçerli. AKP ile koalisyon yapacak bir CHP'nin de, HDP'nin de ülke uğruna siyaseten intihar etmiş sayılabileceğini düşünüyorduk. Aslında olması gereken üç muhalefet partisinin ama üçlü bir koalisyonun ama ikili ya da tek partili bir azınlık hükümetinin arkasında durmalarıydı. Ve Haziran'da bile %40'ta tutunabilen AKP'yi yargı süreçleriyle eritmeleriydi. Bu erimeden de en büyük payı alacak olan CHP'den daha çok MHP ve HDP'ydi. Baykal Erdoğan'la görüştüğünde çoğu CHP'liye hiçbir şekilde AKP'li bir hükümet mantıklı gelmiyordu. İktidar olamayacak bir AKP'nin dağılıp gideceğini düşünüyorduk. CHP de bunu gördü. Net bir şekilde MHP ve HDP ile koalisyon yapmak istediğini söylemişti. Zaten başka da bir şey diyemezdi. Benim azınlık hükümetime destek verin mi diyecek. CHP pozitif olarak niyetini açıkladı ama kararı verecek olan MHP ve HDP birlikteliğiydi. Ama bu iki partinin de birbirlerine alerjili olduğunu biliyoruz. HDP bu alerjisini kontrol altına alabilecek gibi görünüyordu ama MHP için zordu. Muhalefetin en azından azınlık hükümetinde anlaşamaması durumunda Türkiye'nin hükümetsiz bırakılmama ihtiyacıyla karşı karşıyaydık. İstenmedik formüller, yani AKP'li formülleri, hatta AKP-CHP hükümeti formülünü kabullenir hale gelinebilirdi. İşte Baykal bunu herkesten önce dışa vuran oldu. Erdoğan'dan görünüşte meclisi açacak en yaşlı üye sıfatıyla davet alan ama Erdoğan'a görüşmeyi eleştirilen saray dışında yapmayı kabul ettiren de Baykal'ı da anlamak gerekiyordu. Ama anlamakta hala zorluk çekenler var. Öyle bir hava oluştu ki algı her şeydir denilir ya, niyet iyi de olsa Deniz Bey Erdoğan'la görüşerek hata etti görüşü hala sürüyor. Ama o görüşmede karanlık bir taraf, özel bir pazarlık asla yoktu. Deniz Bey biraz merakından, biraz olası AKP-CHP yumuşamasında rol almak istemesinden malum görüşmeye gitti. Niyeti kesinlikle önce Türkiye demekti. Erdoğan'ın CHP ile anlaşma için kendisinden arabuluculuk isteyeceğini sanmıştı ki, koalisyonların kurulma sürecinde böyle dolaylı görüşmeler olur. Neyse ne işte. Baykal'da en fazla AKP-CHP koalisyonunun olduğu meclisin başkanlığı üstlenme arzusu olabilirdi. O da hakkıydı ve çok da güzel olurdu. Ama şimdi günümüzden o günlere bakılınca Erdoğan'ın Baykal'ı tuzağa düşürmeye çalıştığını düşünmeden edemiyorum. Baykal da hissetmiş olmalı ki 1 Kasım seçimlerinden sonra yaptığı meclisin açılışında locada kendisini dinleyen Erdoğan'dan 7 Haziran sonrası 3 kağıtlarını da içeren nefis bir konuşmayla intikamını aldı. Ama oynadığı oyun tutan ve kazanan Erdoğan olmuştu. Baykal'la meclis toplandığında 3 muhalefet partisinin acil manifestosu ne olmalıydı? Çok değerli bir ağabeyim var. Medyanın içindedir ve ayıptır söylemesi, hiç gazetecilik yapmamıştır ama hepimizden iyi gazetecidir. Kafası hem çok pratik çalışır hem ters çalışır. Hem de illa da şu taraftanım diye bir derdi olmadığı için objektif çalışır, pragmatisttir. İlla altını çizmek gerekiyorsa merkez sağ kökenlidir. Ama AKP'yi merkez sağdan uzak gördüğünden kafası biraz oradaki çoğunu çok eskiden tanıdığı AKP tayfasına atıktır. Zamanın ruhu onu son birkaç seçimde çoluğuyla çocuğuyla CHP'ye oy atmaya sürüklemiştir. İyi iş adamıdır. Hem ülkenin ekonomisi için ne iyidir diye kısa vadeli bakar, hem de ülkenin geleceği için ne doğrudur diye uzun vadeli bakar. Kafasında orta vadeli ortalama çözümler üretir ama 5 yıllık kalkınma planları gibi her düşüncesinin 6 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık alt planları vardır. Tüm bu saydıklarımın ötesinde vatansever bir dünya vatandaşıdır. Şimdi bu ağabeyim diyordu ki, Baykal en yaşlı üye olarak meclis başkanlığı koltuğuna oturacak, yeminler edilecek, meclis başkanı ve divan seçimi yapılacak. Türkiye yeni hükümet çalışmalarını yaparken hızla komisyon seçimleri yapılarak meclisin çalışabilir hale getirmesi çok önemli. Üç muhalefet partisi de bu işler olurken koalisyon olamasalar bile hızla anlaşabildikleri konularda bir torba yasa teklifi vermeli. CHP de bu işi öncülük ederek aslında birlikte davranmak istediği muhalefeti sıkıştırmalı. Torba yasada seçim barajı gibi sorunları çözen seçim kanunu ve partiler kanunu AKP'nin özel yetkili mahkemelerin yerine getirdiği suç ceza mahkemelerinin ıslah edilmesi için güvenlik ve hukuk reformu, bütçe ile ilgisi olmayan ama medya bağımsızlığını yok eden RİTÜK ve BDDK gibi üst kurullarla ilgili düzenlemeler, yolsuzlukları ve Bilal'in Vakfı, TÜRGEV gibi işleri kapsayan soruşturma komisyonu kuruluşları, emekliye Ramazan'da ve kurbanda maaş ikramiyesi gibi acil uygulanabilir ortak vaatler ve benzeri konular yer alabilir. Vallahi bence daha iyisi Şam'da kayısı. Sandıktan çıkan sonuçta bunları istiyor. %60 bunları istiyor. Zaten tüm bunları öneren değerli abimiz de bu torba seri takip ile kanunlaşabilir. Çünkü millet seçim sonuçlarıyla en azından bunları yapın mesajı veriyor diyordu. Açıkçası halkın önceliği hükümet kurulmasından öte bu sayılanlar diyordu. Aynen katılıyordum. Seçmen hiçbir partiye tek başına hükümet kurma görevi vermedi. Oylarını dağıttı ve illa bir mesaj çıkaracaksak tüm bu saydıklarımızın yapılması mesajını vermişti. Abimiz şöyle devam ediyordu. Seçimler her muhalefet partisine birer anahtar verdi. Bu üç anahtarın da kilidi açma kabiliyeti var. Kimse elindeki anahtarı halk için kullanmakta tereddüt etmemeli. Halk daha ne yapsın? 34 ile getirdi, 41 ile gönderiyor. Sonra da beklesek de bir yıl sonra seçim olsa ne olacak ki diyenlere de şu yanıtı veriyordu ki bu yanıt azınlık hükümetine kapıları kapatan MHP'yi çok fazla ilgilendiriyordu. CHP'de, MHP'de, HDP'de kısacası %60'lık muhalefet başını öne koyup düşünmeliydi. Bir yıllık erken seçime endeksli hükümet bakın şunları yapabilirdi. Soruşturma komisyonları sonuç alır, halk bunu değerlendirir. Baraj %3'e düşerse meclis tablosu farklı oluşur. 13 yıllık icraat ile yeni dönem farkı ortaya konur. İktidar olmak üzere tüm partiler kendini revize eder. Partilerde kopma, bölünme, birleşme gibi gelişmeler olur. Ve en önemlisi tüm algı operasyonları etkisini kaybeder, tüm Türkiye gerçeklerle yüzleşiriz. Ve gelelim son sözüne. Bu öneriler hayata geçmezse, ne zaman seçim yapacak olursak olalım, siyaset tablosu olması gereken milli iradeyi çok zor yansıtır. İtişle kakışla geçirecek vaktimiz yok. Yaklaşmakta olan ekonomik ve sosyal tsunami hepimizi yutar. Aynen altına imza atıyordum. Üç muhalefet partisi de imza atmalı, CHP de bu yönde her tarafı sıkıştırmalıydı. Yahu düşürün şu AKP'yi muhalefete, çiğ çiğ yiyin, görün bakın, İşin kaymağını CHP'den daha çok AKP'den oy çalacak, MHP ve HDP yiyecektir diyorduk. Aklın yolu birdi ama özellikle MHP'de akıl kaybı olmuştu. Olası AKP-CHP koalisyonu deneme süreli istikşafi hükümeti. Artık AKP'li herhangi bir koalisyonu tartışmaya mecbur kalmıştık. Size hepinizin cevaplayabileceği kolay bir soru. Diyelim 7 Haziran sonuçlarıyla bir koalisyon kuruldu, sözler verildi, 4 yıl sürsün niyetiyle kuruldu. Hükümetin 4 yıl süreceğinin garantisi var mı? Bence yok. Sizce de öyle değil mi? O zaman her konuda olduğu gibi baştan çok büyük laflar etmenin alemi yoktu. Ya da edersin de salla gitsin olur. Tam Türk usulü. Salla gitsin, zamanı geldiğinde bakarız. Bence bundan daha sağlıklısı nedir biliyor musunuz? Bir ilişkide olduğu gibi bir koalisyonun da yürüyüp yürümeyeceğini ihtiyat payı bırakarak deneye deneye görmektir. Zaten bu yüzden ilk çıkmaya başlayanlar kendilerine bir süre sözlü ya da nişanlı derler. İş yürürse de izdivaç gerçekleşir. Şimdi tam uysun ya da uymasın, koalisyon hükümet meselelerinde insan ilişkilerine benzeyen bir tarafı var. Sonuçta iki tarafta da insanlar var ve ister istemez insani duygusal davranışlar sergileniyor, robot gibi davranılamıyor. Yani bu iş 4 yıl sürecek denildiğinde ortada alınan bu karara itaat edecek robotlar yok. Bakıldığında AKP ve CHP tabanında da bu partilerin milletvekilleri arasında da AKP-CHP koalisyonunu istemeyenler epeyce vardı. Ama hava da değişiyordu. Mesela Erdoğan ve şürekasının istememesi huzursuz CHP'lilerin içini biraz olsun rahatlatıyor ve sırf Erdoğan'a terslik olsun duygusu nötr kalmalarını sağlıyordu. Bence de öyleydi. 7 Haziran seçimi öncelikle Erdoğan'ın çöküşüydü. Olası bir AKP-CHP koalisyonu da Erdoğan'ın çöküşünün devamı olacaktı. Ama karşı çıkan gibi, nötr kalan gibi mevcut koşullarda AKP-CHP koalisyonu gibi çok geniş tabanlı bir koalisyona ihtiyaç var diyenler de çok iyi biliyordu ki böyle bir koalisyonun 4 yıl gitme garantisi yoktu. Yani istemesini isterseniz de belli olmaz. Sürer de sürmez de. Nasıl PKK durduk yere HDP'ye oy verenleri bile dumura uğratan terörü hortlatıp bir anda terörist IŞİD'i bile siyasi iç kavgaları da hatta Demirtaş'ın başarısını bile unutturmayı başardıysa, gün gelir, siyasi konjonktür değişir, başka kaygılar ortaya çıkar, bir anda bambaşka koalisyonlar oluşurdu. Bilemezdik. İşte bu yüzden olası AKP-CHP koalisyonu, 4 yıl yürür ya da yürümez mi tartışmalarını bir yana bırakmak gerekiyordu. Sonuçta başlangıçta yabancısı olduğumuz için yadırgadığımız istikşafi kavramıyla anılan görüşmeler işe yarayabilirdi. Ama istikşafinin oyalama taktiği olduğunu bilmiyorduk. Ya da CHP'liler anlamıştı da anlamamaktan gelip zorluyorlardı. Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşme, keşif tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor. Yani istikşafi görüşmelerde birbirlerini hiç tanımayan ya da uzaktan uzağa kötü tanıyan AKP ve CHP'liler sohbet edip yemek yiyip baş başa görüşerek acaba büyük düşmanlıklardan büyük aşklar doğar lafında gerçeklik payı var mı diye tetkik ettiler. Durum biraz görücü usulüne benzediğinden başlangıçtaki senin kaşın kara tarzı ön yargıları bir yana bırakıp kara kaşlar görmezden gelinerek varsa birbirlerinin ruh güzelliklerini görmeye çalıştılar. Tabii taraflar ihtiyatlı olunca birbirlerine karşı 40 yıllık dostmuş gibi çok rahat davranıp sonra da lafın ucu nereye giderse diye düşünmeyip kavga çıkarmıyorlardı. Birbirlerine karşı çok daha özenli davranıyorlar, daha kibar davranıyorlar, en ufak gürültüde kavga çıkacağını bildiklerinden de çok daha hassas ve yumuşak oluyorlardı. Böyle olunca da karşılıklı bir empati oluşabilirdi. Herkes kontrollü olduğundan tıpkı iki canlı arasındaki aşkın ilk cilveleşmelerindeki gibi aradığımı bulmuş olabilirim duygusu hakim oluyor. Kötü taraflar görmezden geliniyor. Bir anda beklenmedik bir sevgi hoşgörü dalgası oluşuyor. İlerideki olası karı koca kavgaları akla bile gelmeyebiliyordu. İş iki kişinin izdivacı olsa nişanlılık veya sözlülük halleriyle bir deneme yaşanıyor. Olursa oluyor, olmazsa da olmuyor. Ama koalisyonlar için anayasamızda böyle bir ara durum öngörülmemiş. İşte bu durumda durumdan vazife çıkarmak da AKP ve CHP'ye düşüyordu. Sanırım bu yüzden olsa gerek, tamam 4 yıllık bir hükümet kuralım ama hemen büyük düşlere kapılıp büyük laflar etmeyelim. İş iyi giderse 4 yıl sürecek, sınırlı süreli bir hükümet niyetiyle yola koyulalım duygusu öne çıkıyordu. Aslında kavramı ilk Davutoğlu ortaya attı ama AKP-CHP şayet kurulursa İstikşafi Koalisyonu diye adlandırılabilirdi. Açık söylemek gerekirse AKP-CHP koalisyonunun kurulmama olasılığının son dakikaya kadar var olduğunu ama şayet kurulamazsa da AKP-MHP koalisyonu kesin kurulur diye düşünüyordum. Gerçi her konuda anlaşılmayacaktı ama göç yolda düzelir demeyi bileceklerini sandık. Örnek vermek gerekirse ben İmam Hatiplerden çok hoşlanmıyorum. Çünkü genel lise İmam Hatip ayrımının bile toplumu kutuplaştırdığını ve bu çocuklarımızın bir arada okuması gerektiğini düşünüyorum. İsteyenin istediği kadar din dersi alması gerektiğine de hiçbir itirazım yok. O zaman okulların fen edebiyat şubesi gibi İmam Hatip şubesi de olur, isteyen bolca fen edebiyat, isteyen bolca din dersi alır, hiçbir dayatma olmaz. Açıkçası olası bir AKP-CHP koalisyonunda tüm bunların sorgulanacağını, AKP'lilerin CHP'lileri İmam Hatip düşmanı gibi görmekten vazgeçeceğini düşünüyordum. Sonuçta hiçbir AKP'li vekil ya da bakan çocuklarını İmam Hatip'e göndermiyor. Yani bu konularda inat etmelerinin bir anlamı yok. Özgürlükse sonuna kadar özgürlük. İsteyen AKP'li çocuğunu tabii ki İmam Hatip'e göndermesin ama fakir çocuğuna da İmam Hatip'i dayatmasın. İlla bir şeyi dayatacaksa meslek okulunu dayatsın ki çocuğumuzun elinde bir işi olsun. Her neyse, tüm bunları deneyerek görmekten başka çaremiz yoktu. Çünkü 7 Haziran sandığından İstikşafi hükümet yani deneyerek görelim hükümeti çıkmıştı. Mevcut terör koşulları da İstikşafi hükümeti dayatıyordu. Baktığımızda da AKP ve CHP açısından pek hayırlı olmayabilir diye düşünülse de Türkiye açısından en hayırlısı en geniş tabanlı olduğu için AKP-CHP koalisyonu gözüküyordu. Vallahi ne olursa olsun da yeter ki Türkiye'nin hayrına olsun diyordum. Bilmiyordum ki AKP kriz çıksın diye İmam Hatipleri ne yapacağız diyor, CHP mesele değil diye AKP'nin masadan kaçmasını önleyecek bir taktik izliyor. AKP de masadan kaçamadığı için bunaldıkça bunalıyor. Tam bir tiyatro oynanıyormuş meğer. 8. ayrımın sonu sayfa 122.